Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında İmam Müslim'in Sahih isimli eserinden Emirlik İmaret bölümündeyiz. 49. bapta Bâb-ı Fadlil-i Gazvi fil-Bahri, denizde gaza etmenin fazileti babı. Karada gaza var, denizde gaza cihat etmenin faziletiyle ilgili bölüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Haram binti Milha'nın ziyaretine gider. O da kendisine yiyecek takdim ederdi. Ümmü Haram Ubade bin Samit'in nikahı altındaydı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin akrabalarından bir hanım, yine onun yanına girmiş. O da kendisine yemek takdim etmiş. Sonra Efendimizin başını taramaya oturmuş. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumuş. Sonra tebessüm ederek uyanmış. Ümmü Haram diyor ki, ben sizi güldüren nedir ey Allah'ın Resulü dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden bir takım insanlar bana Allah yolunda gaza ederlerken arz edildiler, gösterildiler. Gelecekle ilgili bilgiler veriliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, gösteriliyor. Şu denizin enginine doğru tahtlar üzerinde krallar gibi yahut tahtlar üzerinde krallar olarak binip gidiyorlardı. Denize açılmışlar. Denizin üzerindeki gemilere, tahtlara, tahtın üzerine oturmuş krallar gibi gidiyorlardı. Gemi adeta bir tahta benzetiliyor. Bu iki cümleden hangisinin söylendiğinde ravi şüphe etmiş. Ümmü Haram değil de daha sonraki ravi şüphe etmiş. Acaba üzerinde krallar olarak mı gidiyorlar, yoksa krallar gibi tahta oturmuş gidiyorlar mı dedi Efendimiz. Ravi şüphe etmiş. Mülüken alel esirre ev mislel mülüki alel esirre. Bunu ravi şüphe ediyor bu şekilde. Denizin üzerine açılmışlar. Ümmü Haram diyor ki, ya Resulullah, Allah'a dua et de beni de onlardan eylesin dedim. Ona dua buyurdular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra başını yastığa koyarak tekrar uyudular. Bir müddet sonra tebessüm ederek uyandılar. Ümmü Haram tekrar, sizi güldüren nedir ya Resulallah diye sordu. O da birinci defa dediği gibi, ümmetimden bir takım insanlar bana Allah yolunda gaza ederlerken arz edildiler buyurdu. Ümmü Haram hemen, ya Resulallah, Allah'a dua et de ben de onlardan eylesin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen evvelkilerdensin buyurdular. Önceki deniz üzerine açılıp gidenlerdensin sen buyurdular. Sonra Ümmü Haram binti Milhan Muaviye zamanında gemiye binmiş ve denizden çıktığı anda hayvanından düşerek vefat etmiştir. Kıbrıs seferine katılıyor. Kıbrıs'a indiği zaman orada atından düşerek şehit oluyor. Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta Hala Sultan diye türbesi mevcut bugün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi üzerine o sefere katılıp orada şehit oluyor. İkinci gruba yetişemiyor. Çünkü birinci grupta demek ki şehit olacağı Efendimiz'e gösterilmişti. Bu sebeple sen birincilerdensin buyurmuşlar. İkinci gruba katılamamışlar. Diğer bir rivayette yine Ümmü Haram şöyle anlatıyor. Radıyallahu anha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün bize gelerek, biz de kaylule yaptı. Kaylule öğle istirahatı. Teheccüde rahat kalkabilmek için Efendimiz teheccüden sonra tekrar yatmadığı için öğle üzeri kaylule yapıyor. Tekrar yatsı sonrasına kadar devam ediyor. Ondan sonra biraz istirahat edip teheccüde kalkıyordu. Kaylule hem sıhhi açıdan çok mühim, hem insanın dinç olması, işlerinin daha verimli olması açısından çok mühim. Bugün bu da yeni yeni keşfediliyor. Bazı firmalar, gayrimüslim firmalar insanları öğlen uykusuna mecbur ediyorlarmış ki verimlilik artıyor diye. Tabii ki erken başlıyor güne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öğleye kadar devam ediyor. Öğle üzeri bir istirahat ettikten sonra tekrar yatsıya kadar devam ediyor. kaylule yaptı ve tebessüm ederek uyandı. Ben annem babam size feda olsun. Sizi güldüren nedir ya Resulullah? Dedim. Efendimiz şöyle cevap verdi. Bana ümmetimden tahtlar üzerinde krallar gibi denizin sırtına binen bir kavim gösterildi buyurdular. Deniz üzerine çıkmışlar gemilerle. Tahtlara oturur gibi oturmuşlar ve Allah yolunda gazaya gidiyorlar. Bunun üzerine ben Allah'a dua etseniz de beni onlardan eylese dedim. Efendimiz şüphesiz sen onlardansın buyurdular. Sonra tekrar uyudular ve yine tebessüm ederek uyandılar. Ben de kendisine sordum. Evvelki sözü gibi cevap verdi. Aynı şekilde. Yine Allah'a dua etseniz de beni onlardan eylesin dedim. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen evvelkilerdensin buyurdular. Enes radıyallahu anh diyor ki bundan sonra Ubade bin Samit onunla evlendi ve denizde gazaya çıkarak onu da beraberinde götürdü. Varacakları yere vardığında ona bir katır verildi. Katıra bindi. Arkasından katır kendisini yere düşürdü ve boynu kırıldı. Boynu kırılarak şehit oldu Ümmü Haram Hala Sultan radıyallahu anha. Yine Enes bin Malik teyzesi Ümmü Haram binti Milhan'dan. Enes bin Malik'in de teyzesi oluyor Ümmü Haram. Onun şöyle dediğini haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bir gün bana yakın bir yerde uyudu. Sonra tebessüm ederek uyandı. Ben ya Resulullah sizi güldüren nedir dedim. Ümmetimden bir takım insanlar bana arz edildiler. Şu denizin sırtına biniyorlardı. Bundan sonra önceki rivayetlerin devamı gibi naklediyor. Efendimiz'den dua istiyor. Efendimiz de onun birinci gruptan olduğunu haber veriyor. İbn Abdilber'e göre Ümmü Haram Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt teyzelerinden biridir. Bazıları babasından yahut dedesinden teyzesi olduğunu söylemişlerdir. Hazreti Ömer, Ebu Ömer yani İbn Abdilber bunların hangisi olursa olsun Ümmü Haram Peygamber Efendimizin mahremidir diyor. Çünkü onun evine rahat girmesi, onun yanında kaylule uykusuna dalması bunlar onun bir mahrem olduğunu, yabancı olmadığını gösteriyor. Kaylule uyku olsun olmasın günün ortasına yapılan istirahate denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki defasında da tebessüm ederek uyanması haber verdiklerini rüyasında gördüğüne Ümmü Haram da her iki defasında Allah'a dua et beni onlardan eylesin diye ricada bulunması rüyaların ayrı ayrı şeyler hakkında görüldüğüne delalet ediyor. Farklı rüyalar, farklı şeylere gösteriyor. Nitekim birinci rüyasında deniz, ikincisinde kara şehitlerini gördüğü rivayet edilir. İkincisinde de deniz üzerinde buyurmuyor Efendimiz. Allah yolunda gaza ettikleri gösterildi buyuruyor. Belki de denizden sonraki kazayı da, karayı da görmüş olabilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ulema yani alimlerimiz Hazreti Ümmü Haram'ın şehit düştüğü bu gazanın ne zaman yapıldığında İhtilaf etmişler. Buradaki rivayette Hazreti Muaviye zamanında yapıldığı görülüyorsa da Kadı İyaz ekseri siyer ulemasının kavline göre bunun Hazreti Osman zamanında yapıldığını söylemektedir. Hazreti Osman zamanında da yapılmıştır deniz seferleri. Ümmü Haram Hazretleri kocasıyla beraber gemiye binerek Kıbrıs'a gitmiş. Orada hayvandan düşerek vefat etmiştir. Kabri bugüne kadar Hala Sultan Türbesi namıyla ziyaret edilmektedir. Güney Kıbrıs bölümünde. Şu halde Müslim'in rivayetindeki Muaviye zamanında tabirine murat Muaviye'nin ordusuyla bulunmuş manasına olup Muaviye'nin halifeliği zamanında manasına gelmiyor. Aynı şeyi ifade ediyor. Hazreti Osman'ın valisi Muaviye ve deniz seferlerini o idare ediyor. Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında Muaviye'nin kumandanlığında bu şekilde rivayetleri telif etmek mümkün. Bununla beraber hadisi zahiri manasına hamlederek bu hadise Muaviye'nin hilafeti zamanında olmuştur diyenler de var. Çok fark etmez zaten. 3-5 yıllık bir fark eder. Sahih olan görüşe göre Kıbrıs adası harp ile alınmış. Ümmü Haram radıyallahu anha adaya çıkacağı sırada katırdan düşerek vefat etmiştir. Bu şekilde Müslümanların eline geçmiş oluyor Kıbrıs adası ve Ümmü Haram Hala Sultan da bu gazada bulunmuş Allah için burada gaza ederek şehit olmuş oluyor. Kıymetli dinleyenler, 50. baba geldik. 50. babta Bâb-ı Fadl-ı Ribâtı fî sebilillah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle Hazretlerinin yolunda serhat bekçiliğinin fazileti. Sınır beklemek, nöbet tutmanın faziletiyle ilgili bölüm 163. hadis-i şerif. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gece serhat bekçiliği bir ayın orucu ile teravihinden daha hayırlıdır buyurmuşlar. Bir gün bir gece nöbet beklemek bir ayın orucu ile teravihinden daha hayırlıdır buyurmuşlar. Ölürse üzerine dünyadayken yaptığı ameli ve rızkı cereyan eder. Nöbet tutarken ölürse bir insan dünyada yaptığı ibadetleri, namazı, orucu, diğer hayır hasenatı aynen öldükten sonra da yapıyormuş gibi yazılmaya devam eder. Fettan'dan da emin olur. Fettan kabirde insanı imtihan eden, kabir sıkıntılarının yaşandığı iki melek. Melek için Fettan deniyor, imtihan eden manasında. Kabir suallerini soran, kabirde de bir iman imtihanının olacağı anlaşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana sizin kabirde deccal fitnesi gibi ona yakın bir şekilde imtihan edileceğiniz haber verildi diyor ki hakikaten demek ki bu çok büyük bir iman imtihanıdır. Müminlerin orada da iman imtihanı vereceği görülüyor. Ama şehit olan insan dünyada o imtihanı verdiği için imanı, kuvvetli imanıyla kaçmayıp sabredip canını verinceye kadar yerinde durduğu için o artık tekrar bir imtihana tabi tutulmuyor. İman imtihanını vermiş oluyor. Ama diğer müminlerin böyle bir imtihanla karşı karşıya kalacakları ifade ediliyor bu hadis-i şerifte ve başka rivayetlerde. Ribat kelimesi hayvanı bağlamaya yarayan ip demektir. Sonra bu kelime hudut muhafazasına kullanılmış. Hudut da muhafaza, oraya demek ki hayvanı bağlıyor, orada bekliyor. Hadisten kastedilen şudur: bir gün bir gece düşmana karşı hudut muhafızlığı yapmak, bir ay nafile oruç tutmakla bir ay nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet hudut muhafızlığı yaparken ölürse, o vazifedeyken yaptığı amelleri devam edermiş gibi ecir ve mükafat verilir. O sevap kazanıyor devamlı nöbet tutarken. O ecirleri, mükafatı devam ediyor. Sanki öldükten sonra da bu vazifesine devam ediyormuş gibi. Hadis-i şerif şehit hakkındaki ayetlerle hadislere muvafıktır. Aynı şeyi ifade ediyor. Şehit ayetlerinde şehitlerin ölmediği, Allah katında diri oldukları ve kendilerine rızık verildiği beyan buyurulduğu gibi yukarıda geçen bazı hadislerde de şehit ruhlarının cennet meyvelerinden yedikleri beyan edilmiştir. Demek ki bu hadis-i şerifte de ameller devam eder çünkü diridir ve rızıklandırılır, rızkı devam eder. Cennetteki rızkından hemen istifade etmeye başlar. El-Fettan geçmişti. Ondan murat kabir fitnesidir. Bu kelime El-Fettan şeklinde de cemi olarak rivayet edildiği gibi Fettane-il-Kabr, kabrin iki fettanı şeklinde tesni olarak da rivayet edilmiştir ki kabrin fettanı imtihan edeni. Fettan çokça sıkı bir şekilde imtihan eden demek. Münker ve Nekir ismindeki meleklerdir. O meleklere verilen isimdir. Oradaki imtihanı verilen isimdir. Bu hadis-i şerif hudut muhafızlığı yapan kimsenin faziletine ve amellerinin öldükten sonra da devam edeceğine, bu hal ona mahsus olup başka hiçbir kimseye nasip olmayacağına delildir. Yani şehitler için bu vardır. Bilhassa hudut nöbetinin demek ki daha ayrı bir fazileti var. Onun hudut nöbetinde olan insanın yaptığı amelinin sevabı da devam ediyor. Burada onu görüyoruz. 51. bölümde Bâb-ı Beyan-ı Şühedâ, şehitlerle ilgili bölüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalı buldu ve onu yoldan kenara aldı. Bunun üzerine Allah Teala kendisine mükafatını verdi ve onu affetti. Yoldan eziyet veren şeyleri kenara almanın ne kadar üstün bir şey olduğunu görüyoruz. Diken dalı olur, taş olur. Yola park edilmiş, yanlış park edilmiş bir araba olur. Demek ki buradan şunu da anlıyoruz. Yola yanlış bir şekilde park edilmiş ve trafiğe sıkıntı veren bir araba ne kadar büyük bir vebal, büyük günah kazandırıyor sahibine. Onu oradan kaldırmak da bu kadar sevap oluyor. Çünkü küçük bir diken dalını bile almak, Cenab-ı Hak ondan çok razı olup o kulunu affediyor. Yolları tıkayacak başka şeyler, daha büyük şeyler koymak, insanlara sıkıntı vermek, kaldırımlarda, caddelerde çok büyük vebali gerektirdiği, onları kaldırmanın da çok büyük sevabı lütfettiği, insana sevap kazandırdığı buradan anlaşılıyor. Sonra Efendimiz şöyle devam ediyor. Şehitler beş kısımdır diyor. Vebadan, taundan ölen şehittir. İshalden, karın ağrısından ölen şehittir. Boğularak ölen, denize düşüp boğulan şehittir. Yıkıntıda kalan, göçük altında kalan, depremde ölen şehittir. Ve Allah Azze ve Celle yolunda şehit olan kimse, o da şehittir. Yani savaşırken cephede ölen şehittir. Bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şehitlerin biraz daha geniş bir kapsamda olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın lütfunun daha geniş olduğunu ifade ediyor. Şehitleri siz diyor sadece cephede ölen mi zannediyorsunuz? Öyleyse diyor ümmetin şehitleri az olur. Halbuki ümmetinden şehitlerin çok olmasını istiyor Efendimiz. Şehitlik mertebesi yüksek bir mertebe olduğu için pek çok insanın şehitlik mertebesine ulaşmasını istiyor. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede وَيَتَّقَدَ مِنْكُمْ شُهَدَى sizden Allah şehitler edinir buyuruyor. Cenab-ı Hak da kullarına şehitlik mertebesini lütfetmek istiyor. Çünkü o merhametli, lütfu bol olan Rabbimizdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şöyle soruyor ashabına. Siz kimi şehit sayıyorsunuz diyor. Kimler şehittir size göre? Ashab-ı kiram ya Resulallah kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir diyorlar. Savaşta cihad ederken ölen şehittir. Resulullah Efendimiz o halde ümmetimin şehitleri pek az olur buyurdular. Ashab-ı kiram öyleyse kimdir onlar ya Resulullah? Kimler şehittir diye soruyorlar. Ashab-ı kiram sorduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir. Tamam, ilk sırada sizin dediğiniz cihatta şehit olan vardır. Kim Allah yolunda ölürse o da şehittir. Biri öldürülürse diğeri de o uğurda giderken ölürse o da şehittir. Vebadan, taundan, o salgın hastalıktan ölen şehittir. İshalden, karın ağrısından ölen şehittir buyurdular. Vefat eden o da şehittir. Bu şekilde şehitlerin çeşit çeşit olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyorlar. Bununla ilgili başka rivayetler de var. Bunların bazısında şehitlerin 5 nevi olduğu, bazılarında 7, bazılarında 3 veya 4, 8, 9 olduğu, 11 olduğu gibi farklı sayılar var. Bu muhtelif sayılara bakarak rivayetler arasında tenakuz olduğu iddia edilemez. Çünkü bu sayıların muhtelif oluşu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelen vahye göredir. Efendimiz'e bilgi geldikçe Efendimiz haber veriyor. Ona göre sayılarda farklılık olur. Efendimiz'in bilgisi arttıkça, ona gelen vahiy arttıkça o da Efendimiz sayıyı artırmış oluyor. Burada harp şehitlerinden mada, onlardan başka vebadan, ishalden ölenlerle boğularak ve üzerine bina yıkılarak ölenlerin de şehit oldukları haber verilmektedir. Başka rivayetlerde yanarak ölenlerle zatürreden ölenlerin, hamile olarak ölenlerin, doğum esnasında ölenlerin, malı uğrunda öldürülenlerin de şehit oldukları bildirilmektedir. Malını müdafaa ederken, ailesini, evini, canını müdafaa ederken bir düşman saldırısına, bir hainin saldırısına uğramıştır. Ona karşı müdafaa ederken öldürülenlerin de şehit olduğu bildiriliyor. Ulemanın beyanına göre bu surette ölenlerin şehit sayılması çektikleri büyük elem ve acılara mukabil bir tür lütfu ihsandır. Onlar da büyük acıyla, korkuyla vefat ettikleri için yatağında rahat bir şekilde vefat edenle aynı olmuyor. Cenab-ı Hak onlara da lütuf ve ihsanda bulunuyor. Çünkü hakikaten insanın başına gelen sıkıntılar, musibetler, müminler için geçerli bu tabii ki. Onun günahlarına kefaret oluyor, derecesinin yükselmesine sebep oluyor. Ayağına bir dikenin batması bile bu şekilde ona kefaret oluyor. Hatta kalbine bir sıkıntının gelmesi, bir üzüntünün gelmesi, bir gam kederle biraz sıkıntı çekmesi bu bile müminin günahlarına kefaret derecesinin yükselmesine sebep oluyor. Bu da Allah'ın müminlere karşı bir lütfu oluyor. Bu şekilde ölüm esnasında sıkıntıyla, korkuyla ölürse tabii ki ona göre de Cenab-ı Hak ona mükafat vermiş oluyor. Harp meydanında ölenlerden başka şehit hükmünde olanlar yıkanırlar ve cenaze namazları kılınır. Harpte ölenler yıkanmıyor, cenaze namazları kılınmadan defnediliyor. Harpte ölenler ise yıkanmazlar. Hasılı şehitler üç kısma ayrılıyor. Dünya ve ahiret şehitleri. Bunlar harpte öldürülenlerdir. Hem dünyada şehit sayılıyor hem ahirette şehit. Dünya ahkamı hakkında değil de yalnız ahiret hususunda şehit sayılanlar var. Dünyada normal hastalıktan öldüğü için şehit sayılmıyor ama ahirette şehit sayılıyor. Yalnız dünya ahkamı hususunda şehit sayılanlar. Bunlar ganimet aşıranlar ve harpten kaçarken öldürülenlerdir. Ganimetten daha paylaşılmadan çalanlar, devlet malından çalmış oluyor, amme malından, bütün askerlerin hukuku olan maldan çalmış oluyor veya cepheden kaçarken öldürülüyor. Bunlar dünyada şehit gibi görülüyor ama ahirette şehit olmuyor. Bunlara da niyazi deniyor. Ne şehit gitti ne gazi, pisi pisine gitti niyazi dedikleri gibi Türkçe'de. Bunlar da görünüşte şehit gibi görünüyor. Herkese şehit deniyor bugün de olduğu gibi. Ama bu insanın imanı nasıldır, niyeti nedir, ne yaparken şehit olmuştur. Bugün belki duyuyoruz, askerde nöbet tutarken şehit oldu denilen bazı askerler var. Deniyor ki onlar işte nöbet yeri ıssız tenha bir yerde olduğu için orada içki içiyordu, bira içiyordumuş, uyuşuyordu, sarhoş oluyor veyahut da uykuya dalıyor, kumandanın sözünü dinlemiyor, uyuyor, o esnada şehit oluyor. Tabii böyle kusurlar sebebiyle şehit olunca da ölünce de dünyada bunlara şehit deniyor ama ahirette bunlar şehitlikten hiçbir nasip alamıyor, belki daha ceza görüyor, niyazi olarak gitmiş oluyor. Üçüncü kısım, bunu yalnız Allah Teala bilir ve kendilerine ahirette şehit sevabı vermez. Bu hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki yol üzerinde taş, topaç, diken gibi geçenlere eziyet veren şeyler atmak bir fazilettir ve imanın en hafif dalı sayılmıştır, şubelerinden biri sayılmıştır. Yolda bir dikenin atılması mukabilinde Allah Teala Hazretleri kuluna karşılığını, mükafatını veriyor, onu affediyor. Eğer böyle olursa bundan daha büyük hayır işlere ne kadar lütufta, ihsanda bulunacağını düşünmek gerekir. Yani küçük bir diken dalının atılması bile bu kadar lütufa, ecre insanı nail ederse, daha büyük faziletler yapılırsa, ameller, iyilikler, onun mükafatı mutlaka büyük olacaktır. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'e Hayat Ölçüleri programımızda İmam Müslim'in sahihinden şehitlikle ilgili, cihatla ilgili bölümlerdeyiz. Emirlik bölümünün 52. babındayız. 167. hadis-i şerifteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Ukbe bin Amir radıyallahu anh sahabi minberde görüyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde gördüm. Onlar için gücünüz yetebildiği kadar kuvvet hazırlayın ayetini okuyordu. Ve e'iddu lehum mestata'tu min kuvvetin ayetini okuyor ve tefsir ediyor. Ele dikkat edin innel kuvvete erramyu. Dikkat edin kuvvet atmaktır. Dikkat edin kuvvet atıcılıktır. Kuvvet atıcılıktır buyuruyordu. Yani şu zaman için, o zaman için Efendimizin düşmanlarına karşı, İslam düşmanlarına karşı yapılacak en büyük kuvvet, hazırlık, atıcılık talimleri yapmak, atıcılığı öğrenmek, ok atmak, mızrak atmak, bunları öğrenmektir. Bugün için de yine atıcılık var. Bugün de roket atmak gibi değişik atıcılık şeyleri var. Uzaktan düşmana müdahale etmek, bunu öğrenmek en büyük kuvvet hazırlığı budur diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için gücünüzün yetebildiği kadar kuvvet hazırlayın ayet-i kerimesini tefsir etmiş olduğu Enfal suresi 60. ayet-i kerime. Bu tefsir müfessirlerin hikaye ettiği diğer kavilleri reddetmektedir. Bazıları kuvvetten murat kaleler, bazıları da erkek atlar olduğunu söylemişlerdir. Bu ve emsali hadisler atıcılığın faziletine cihat niyetiyle silah kullanmaya ve atıcılığın her nevini öğrenmeye teşvik etmektedir. Tabii ki bütün hepsi içine dahil. Bu ayet-i kerimenin kuvvet deyince atıcılık da olur, savunma da olur, başka türlü kaleler yapmak da olur, atlar hazırlamak da olur, tanklar da olur, uçaklar hazırlamak da olur. Artık düşmana karşı nasıl bir hazırlıksa Cenab-ı Hak burada kuvvet demiş sadece. Her zamana hitap edebilmesi için bu Kur'an-ı Kerim'in özelliği budur. Kıyamete kadar bütün asırlara hitap edebilmesi için bu şekilde icaz, veciz bir şekilde ifadeler kullanıyor. her devirde bu geçerlidir. Kuvvet deyince Efendimiz zamanında ok atmak şeklindeydi. Bir müddet böyle devam etti. Bir müddet sonra artık toplar çıktı, bombalar çıktı, füzeler çıktı. Belki daha neler çıkacaksa hepsi de kuvvete girmiş oluyor. Atmak Efendimizin ifadesi, tefsiri de yine aynı şekilde umumi. Bu da o zaman için başka şeyler atmaktı. Bugün başka şeyler atmak şeklinde bütün bunun faziletini, önemini gösteriyor. Bugün modern silahların her çeşidini öğrenmek, hatta tayyarecilik ve motorlu vasıtalar kullanmak hükümde dahildir, bu hükme dahildir. Atabilmek ve harbe yarayacak yüzücülük, nişancılık ve güreş nevileri gibi spor faaliyetleri de böyledir. Güreş yapmak, vücut geliştirmek için yüzmek, nişancılık, bütün bu spor faaliyetleri bugün ok sporları var, atabilmek sporları var. Onları hakikaten iyi niyetle, Allah yolunda cihat niyetiyle yapmak belki gerekiyor. Ve bugün lazım olacak, bugün düşman karşısında bir kuvvet olarak kabul edilecek şeyleri spor haline getirip belki onlar üzerinde çalışmak gerekiyor. Lüzumsuz boş eğlence yerine icap ettiğinde, düşman saldırdığında onlara karşı bir kuvvetle karşı koyabilecek, bunun antrenmanını yaptıran sporlarla meşgul olmak gerekiyor. İslam hakikaten boş, lüzumsuz şeyi, israfı hiçbir zaman sevmiyor. Boşuna israf edilen, bir işe yaramayan, bugünkü pek çok spor dalı vardır belki. Onları hakikaten Müslümanların bir tarafa bırakması ve işe yarayacak, lazım olacak, düşman karşısında kuvvet olacak, buna hazırlık olacak sporlar icat etmesi, onlarla meşgul olması İslam'ın ruhuna en uygun olanıdır. Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, size yerler fethedilecektir, araziler. Dünyanın pek çok yerini siz fethedeceksiniz buyuruyor. Allah size kafidir. Allah size yardım edecektir. İhlasla Allah yolunda çalışırsanız, cihada çıkarsanız Allah size yardım edecektir. O halde sizden biriniz oklarıyla oynamaktan aciz kalmasın. Devamlı okuyla meşgul olsun. فَلَا يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ Devamlı okuyla oynasın, okunu yapsın, düzelsin, yonsun, yeni oklar yapsın, onlarla meşgul olsun, onlara atsın, atıcılık yapsın. Yani devamlı okla bir hazırlık, bir talim, eğitim halinde olsun diyor Efendimiz. O zaman için okla, bugün için de demek ki düşman karşısında faydası olacak bir sporlar icat edip belki onlarla meşgul olmak, devamlı onlarla ilgilenmek, atıcılık yapmak, binicilik yapmak, düşman karşısında kullanacak aletleri öğrenmek, onların eğitimini almak, onunla meşgul olsun diyor Efendimiz. Faydalı bir iş, hem eğlenir, vakit geçirir, hem de ibadet etmiş olur. Yani insanın hakikaten belki eğlenmeye ihtiyacı olabilir. İbadet, çok ibadetten yorulmuş olabilir, çok çalışmaktan yorulmuş olabilir ama ok atarak, ata binerek hem bir şekilde iş değiştirmiş, dinlenmiş olur, hem de lazım olduğunda düşmana karşı kullanabileceği bir sporla, bir eğitim, bir alıştırma faaliyetleri yapmış, temrinler yapmış olur, antrenman yapmış olur. Bunu da insanın vücut geliştirme ile ilgili, zeka geliştirme ile ilgili, ama niyeti devamlı Allah için olması lazım. Bir ihtiyaç olduğunda düşmana karşı bunu kullanmak üzere bu hazırlığı yaptığını bilmesi, bu niyetle yapması onun için de bir ayrıten ibadet olmuş oluyor. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse oklarıyla oynamaktan geri kalmasın diyor. Yasaklıyor. Demek ki bunun zıddı olarak oklarla devamlı meşgul olsun. Bunun vacip olduğu anlaşılıyor usulü fıkha göre. Bir tabi oyundan murat çocuklar gibi oktan oyuncak yapmak değil, ok atmaya maharet kazanmak ve kazanılan mahareti devam ettirmektir. Çünkü harp ancak alet kullanmaktaki maharetle sürdürülebilir. Zaten bu bölümün başlığı da ok atmanın fazileti ve onu öğrendikten sonra unutmanın zemmedilmesi, yerilmesi. Onu öğrendikten sonra unutmak, ok atmak veya düşmanla ilgili, düşmana karşı savunmayla ilgili, savaşla ilgili bir şeyler öğrendikten sonra onu unutmanın da vebali olduğu ifade edilir. Onu unutmamak gerekiyor, devam ettirmek gerekiyor. Bu hadis-i şerifte fütuhat için evvela Allah size kafidir buyurularak ondan sonra silah hazırlığına teşvik edilmiştir. Yani tevekkül tam. Allah bize kafidir ama biz de elimizden gelen hazırlığı yapmamız lazım. Demek oluyor ki cihad eden Müslüman her şeyden evvel Allah'a tevekkül ve itimat ederek Ondan sonra bütün gücüyle düşmana karşı silah hazırlığında bulunması gerekiyor. Sadece Allah bize yeter deyip yan gelip yatması, ihmalkar davranması ona bir zafer kazandırmayacak. Tarihi okurken dikkat edilirse görülür ki Müslümanlar ne zaman bu iki hususa sıkıca sarıldılarsa, onlara gereken ehemmiyeti verdilerse mutlaka galip gelmişlerdir. Yani Allah'a güvenmiş, dinini, imanını güzel yaşıyor, dindar. Bununla birlikte hazırlık yapıyor, çalışıyor. Kendine göre bir gayreti var. Böyle olursa Cenab-ı Hak da onlara zafer nasip ediyor. Ama böyle olmazsa zaferden mahrum kalıyor Müslümanlar. Ukbe bin Amir radıyallahu anh, şu iki hedef arasında gidip geliyorsun. Ona diyorlar, yaşlandığında diyorlar ki bu sahabeye, şu iki hedef arasında gidip geliyorsun. Demek ki koşu yapıyor, antrenman yapıyor. Halbuki sen yaşlısın, bu sana zor gelir demişler. Ukbe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittiğim bir söz olmasaydı ben buna katlanmazdım diyor. Bu şekilde kendimi yormazdım. Ama Efendimiz'den bir söz duydum, ondan bunu yapıyorum. Nedir o diye soruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim atıcılığı öğrenir de sonra terk ederse bizden değildir. Yahut muhakkak isyan etmiştir. Allah'a isyan etmiştir. Masiyet işlemiştir. Bir günah işlemiştir. Her kim atıcılığı öğrenir de sonra terk ederse bizden değildir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O isyan etmiş, günah işlemiştir buyuruyor. Bunun için diyor ben bu tempo şeyi kaybetmek istemiyorum. Formumu kaybetmek istemiyorum diyor sahabi. Yürüyüş yapıyor, yarış yapıyor, ok atıyor, ata biniyor. Biniciliği, atıcılığı unutmamak için gayret ediyor yaşlandığı halde. Bu sebeple diyor katlanıyorum bu sıkıntıya. Çünkü Efendimiz böyle buyurdu. Bunu hakikaten Müslümanların da bu hadis-i şerifler üzerinde düşünmesi gerekiyor. Görülüyor ki hadis-i şerif atıcılığı öğrendikten sonra ihmal ederek unutmanın şiddetle mekruh olduğuna delalet ediyor. Bundan yalnız özürlüler müstesnadır. Yani bedeni bir arıza veya hastalık gibi özürden dolayı vaktiyle öğrendiği atış vesaire talimlerini unutan kimse muahaze edilmez. Yani hesaba çekilmez, mazur görülür. Özürsüz terk ederse bizden değildir denilmek suretiyle muahazeye şayan görülmüştür. Tehdit edilmiştir. Hesaba çekileceği, günaha girdiği söylenmiştir. Hadislerde geçen bizden değildir cümlesinin o bizim yolumuzda değildir. Bizim emrimizle amel etmiş sayılmaz. Sünnetimizi terk etmiştir demektir. Kıyamet günü Efendimiz'den uzaklara düşeceğini gösteriyor Allah korusun. Belki şefaatinden mahrum kalacağını gösteriyor. Bizden değildir demesi. Çünkü Efendimiz kendisinden olan sünnetini takip eden kimselere şefaat edecektir. Bu sebeple ağır bir tehdit oluyor. Hadisteki sümme edatı terahi yani gecikme bildirirse de buradaki gecikme zaman itibariyle değil sadece rütbededir. Yani atışı öğrenen bir kimse zaman geçmeden onu unutur veya bırakırsa yine sünneti terk etmiş olur. Bu antrenmanlara, bu atıcılığa devam etmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetimden bir taife Hakk'a yardımcı olmakta devam edecektir. Hak üzere olan, Allah'ın dinine sarılan, onu tebliğ etmek için çalışan, cihad eden mutlaka bir grup bulunacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar bunlar eksik olmayacaktır. Bunlara muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Ümmetimden bir taife Hakk'a yardımcı olmakta devam edecektir. Onlara muhalefette bulunanlar zarar veremeyecek. Nihayet Allah'ın emri onlar bu haldeyken gelecektir. Kıyamet kopacak veya onların ömrü bitecektir. Bu şekilde devamlı Allah'ın yolunda galip olan, o yolda çalışan bir grup olacaktır. Hak üzere olan bir grup mutlaka olacaktır. Cenab-ı Hak da bizleri inşallah onlardan eylesin. Devamlı hak üzere bulunan, haktan hiç sapmayan, menfaat sebebiyle, değişik sebeplerle hiçbir zaman hakkı terk etmeyen bu gruptan olmayı nasip etsin Cenab-ı Hak inşallah. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden bir kavim insanlara yardımcı olmakta devam edeceklerdir. Galip gelmekte, ümmetim İslam'a, Müslümanlara yardımcı olmakta ve İslam'ı yüceltmekte devam edeceklerdir. Nihayet onlar yardımcı iken, Allah'ın dinine yardım ederken, galip iken kendilerine Allah'ın emri gelecektir. Allah'ın dinini devamlı destekleyen, devamlı ona yardım eden bir grup bulunacaktır diyor Efendimiz. Yine bu din kaim olmakla mutlaka devam edecektir. İslam devamlı duracaktır. Bu bazen zayıflar, bazen güçlenir ama kıyamete kadar İslam len yebraha hada dinu kaimen. Devamlı kaim olacak, ayakta olacak. Onun namına ta kıyamet kopuncaya kadar Müslümanlardan bir cemaat çarpışacaktır. Mutlaka İslam'ı müdafaa eden, onu savunan, onu yüceltmek için çalışan bir grup bulunacaktır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden bir tayfa hak uğruna çarpışmakta kıyamet gününe kadar devam edecek ve bu hususta galip gelecek, İslam'a yardımcı olacaktır. Bu yolda devam edecektir buyuruyor. Farklı bir rivayette ümmetimden bir tayfa Allah'ın emrini tutmakta devam edecektir. Onları aşağılayan veya muhalefet edenler, alay edenler kendilerine zarar veremeyecek. Nihayet Allah'ın emri onlar insanlara yardım ederken, galipken gelecektir buyuruyor Efendimiz. Allah Teala bir kimseye hayır vermeyi murad ederse onu dinde fakih kılar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlardan bir cemaat kendilerine düşmanlık edenlere karşı çıkacak. Ta kıyamet gününe kadar hak uğruna çarpışmakta devam edecektir buyuruyor. Dinde fakih olmak, dini derinlemesine anlamak, dini güzel bir şekilde idrak etmek ve yaşamak, hayatını ona göre tanzim etmek manasına geliyor. Abdullah bin Amr bin As, Mesleme bin Muhalled'in yanına gitmişti. Abdullah diyor ki, kıyamet ancak halkın kötüleri üzerine kopacaktır. Onlar cahiliye halkından daha kötüdürler. İyice şerleşecek insanlar, sokaklarda pislik yapmaya başlayacaklar. Onlar üzerine kıyamet kopacaktır. Allah'tan bir şey isterlerse onu üzerlerine reddeder. Onlar bu haldeyken Ukbe bin Amir geldi. Mesleme ona, ya Ukbe, dinle Abdullah ne diyor dedi. O da diyor ki, Abdullah daha iyi bilir ama ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Ümmetimden bir cemaat düşmanlarını kahrederek Allah'ın emri uğrunda çarpışmakta devam edeceklerdir. Onlara muhalefet edenler kendilerine bir zarar veremeyecektir. Nihayet onlar bu haldeyken kıyamet kendilerine gelecektir buyururken işittim cevabını verdi. Bunun üzerine Abdullah şunu söylüyor, evet. Sonra Allah misk kokusu gibi bir koku gönderecek. Teması ipeğin teması gibi olacak. Ama kalbinde tane ağırlığı, hardal tanesi, buğday tanesi ağırlığınca iman olan hiçbir kimseyi bırakmayıp öldürecek. Sonra insanların kötüleri kalacak. Kıyamet onların üzerine kopacak. Yani kıyametin artık en son alameti bir meltemin, tatlı bir rüzgarın çıkması. O çıkıncaya kadar bir grup devamlı Allah yolunda çalışmaya, İslam'a destek olmaya, galip gelmeye devam edecek. Öyle bir tatlı rüzgar çıkacak ki ne kadar mümin varsa onların ruhunu kabzedecek. Hatta bu insan diyor, bir Müslüman dağın içinde bile olsa rüzgar girer, onun da oradan ruhunu alır. Geriye dünyada imansız, şerli insanlar kalacaktır. Ve dünyada kıyamette onların üzerine kopacaktır. Bu cevabı veriyor. Saad şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, garp ehli kıyamet kopuncaya kadar hak üzere yardımcı olmakta devam edeceklerdir. Garp ehlinden لَيْزَلْ اَهْلُ الْغَارْبِ ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ buyuruyor. Demek ki bir grup mutlaka İslam'a hizmet etmeye devam edecektir. Buradaki rüzgardan, mis kokusundan murat, kıyamete yakın Yemen taraflarına çıkacak kadın erkek her müminin ruhunu kabzedecek olan rüzgardır. Bahsedilen taife veya cemaate gelince Buhari bunlardan kastın alimler olduğunu söylemiştir. Ahmet bin Hanbel ise bunlar ehli hadis değilse kimler olacağını ben de bilmiyorum demiştir. Yani ehli hadis, hadis alimleri, tefsir alimleri, İslam alimleri bu İslam'ı desteklemeye devam edecekler. Kadı İyaz, İmam Ahmet'in bu sözüyle ehli sünnet vel cemaati hadis ulemasının mezhebinde olanları kastettiğini söylemektedir. İmam Nevevi, ihtimal ki bu taife muhtelif müminler arasına dağılmıştır. Her çeşit mümin, her daldan, her meslekten insanlar İslam'ı desteklemeye devam edecektir diyor. İmam Nevevi, bazıları cengaver yiğitler, bazıları fukaha, fakihler ve hadis alimleri, kimisi de zahit kimseler, emri bil maruf yapan zevattır. Hepsinin bir yerde toplu bulunmaları lazım gelmez. Herkes kendi alanında İslam'a hizmet etmeye devam eder. Bilakis muhtelif yerlerde bulunabilirler diyor. Bu da hakikaten daha uygun olan bir açıklama. İslam'a herkes destek olabilir. Herkes kendi alanında, kendi kabiliyetinde İslam'a destek olmaya devam etmesi, Efendimiz'in müjdelediği bu gruptan olmaya gayret etmesi gerekiyor. Hadisin son rivayetinde zikre geçen garp ehlinden murad Ali el-Medeni'ye göre Araplardır diyor. Garp büyük kova manasına gelir. Bunu ekseriyetle Araplar kullandıkları için onlara garb ehli denilmiştir deniyor. Diğer ulemaya göre garptan murat batıdır. Muaz bunların Şamlılar olduğunu söylemiştir. Kudüsler olduğunu bildiren hadisler de vardır. Bazıları garp ehline murat hiddet ve şiddet sahibi insanlardır demişlerdir. Farklı açıklamalar var. Hasılı yeryüzü kıyamete kadar cihattan hali kalmayacak. Her an Allah için cihat bulunacak yeryüzünde. Bir yerde harp ve cidal bitse başka yerde yenisi patlayacak. Kıyamet yaklaşıncaya kadar bu böyle gidecek ve hak yolunda mücadele eden halis Müslümanlar bulunacaktır. Hadisin bir rivayetinde Allah Teala'nın çok hayır vermek istediği kulunu fakih yaptığı bildirilmektedir ki yani o kimseye şeriat sahibinin emir ve nehirlerinin sırrını ilahi bir nur ile anlatır. İslam'ın ruhunu anlar. Bu rivayet ilmin ve ulemanın faziletine, din alimi olmanın imanı kurtarmaya bir alamet sayıldığına delildir. Hadis-i şerifin bütün rivayetleri bir mucizeyi ispat etmektedir. Bu mucize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği cemaatlerin bugüne kadar her devirde zuhur edip hak din uğruna mücadele etmelerdir. Her devirde İslam'ı müdafaa eden, İslam'a hizmet eden insanlar olmuştur. Hadis-i şerif ayrıca icmaın hüccet olduğuna da delildir. Alimlerin icma etmesin. Nevevi bu hadis kendileriyle istidlal edilen en sahih hadislerdendir diyor. Yani bir grup bulunuyor hak üzerinde. Bunlar icma etmiş oluyorlar. İcmaya da bir delil oluyor. Cenab-ı Hak inşallah her Müslümanın gönlüne bu gruptan olma aşkını versin. Her Müslüman ben de kıyamete kadar devam edecek olan bu İslam'a destek olan İslam'ı her halükarda zayıflık anında insanların düşmanlıkları karşısında insanların alay etmeleri karşısında İslam'a hizmet eden İslam'ı yüceltmek için çalışan müminlerden eylesin diye böyle bir gönlüne aşk düşsün. Cenab-ı Hak da bütün müminleri bunlardan eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.